Kutsal kitabın en harika kitaplarından birine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitabın her kitabı harikadır ama bu kitap sıra dışı bir harikalık taşımaktadır. Bu Yeremya kitabıdır. Yeremya kitabının yazarı Yeremya'dır. Kırık yürekli peygamber Yeremya. Peygamberlerin çoğu kim olduklarını saklar ve tanınmak istemezler. Peygamberliklerinin yer aldığı sayfalarda kendilerini yansıtmazlar. Ama Yeremya, peygamberliği büyük ölçüde otobiyografi olan bir peygamberdir. Kendi kişisel yaşamının büyük bir kısmını bizlere kendisi tanıtır. Onun hakkında bildiğimiz bilgiler listesine bir bakalım ki, bu kitapta yani Yeremya kitabında tanışacağımız adam hakkında, peygamber hakkında biraz bilgi edinelim. 1. Yeruşalim'in kuzeyindeki Anatot kentinden bir rahibin oğluydu Yeremya peygamber. 2. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmişti. 3. Çok genç bir yaşta peygamber olmaya çağrılmıştı. 4. nokta, Tanrı tarafından bir peygamber olmak üzere görevlendirilmişti. Hizmetine Kral Yoşuya'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun cenazesinde ağıt yazmıştır. Bu 5. nokta. 6. nokta, çok kötü bir zamanda yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı. 7. kimse iman edip ona inanmadı. Halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. 8. kendi mesajı kendi kalbine bir yük idi. 9. istifa etmek istiyordu ama Tanrı buna izin vermedi. 10. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun şehirde kalmasına izin verdi. Geriye kalanlar Mısır'a kaçmak istediklerinde Yeremya peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler geride kalanlar tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar bu peygamberin. Yeremya'nın kişiliğine bakalım. Yeremya dikkate değer bir adamdı. Ben ona Tanrı'nın ağlayan bebeği diyorum. Ama bunu aşağılayan bir anlamda söylemiyorum. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bir adamı katı bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Verdiği mesaj kendi kalbine ağır geliyordu. Yani Yeremya'nın bildirdiği mesaj Yeremya'nın kendi yüreğine ağır geliyordu. Yeremya büyük bir Tanrı adamıydı. Doğrusunu isterseniz biz olsaydık katı bir mesaj vermek için böyle bir adamı seçmezdik. Bunun yerine bu katı mesajı vermek için katı birini seçerdik değil mi? Tanrı ise böyle biri yerine yumuşak, merhamet dolu bir kalbi olan birini seçti. Evet, bu peygamber ağlayan bir peygamberdir. Bir yorumcu Yeremya hakkında şöyle demiştir. Bitmiş bir ülkenin sürmekte olan acısını seyretmeye mahkum edilmiş, büyük bir adamınkinden daha acı veren bir durumu düşünmek zordur. Soğukluk, karanlık ve yozluktan başka bir şey kalmayana dek, onun yok olmasından önce bir şaşkınlık, bir öfke içinde canlılık belirtilerinin birer birer eriyip gitmesini seyretmek. Yeremya'nın içinde bulunduğu durum ve çağrısı buydu. Kenarda durup halkının sürgüne gitmesini seyretmek zorunda kalmıştı. Başka bir yorumcu da bizlere Yeremya hakkında çok canlı bir resim çizmiştir. Yahuda'daki her şey son ve yas tutulması bir felakete doğru ilerlerken, Yeremya peygamberin payına düşen peygamberlik etmekti. Politik heyecan doruktaydı. En kötü tutkular çeşitli tarafları değişik yönlere çekiyorlardı. Ve en ölümcül danışmanlıklar veriliyordu. ulusunun gözleri kararmış bir biçimde yıkıma koştuğu yolun ortasında durup onları durdurmaya çalışmak için kahramanca bir çabada bulunmak ve başarısızlığa uğramak ve kenara çekilip bir kadının, bir annenin yumuşaklığıyla sevdiği halkının uçurumdan geniş ve kabaran yıkıma, balıklama atlamalarını seyretmek Yeremye'nin payına düşendi. Sizler ve ben büyük bir olasılıkla Yeremye'nin zamanına benzer bir zamanda yaşıyoruz dostum. İnsanoğlu büyük şeyler başardı. Ay'a gitti, atomu buldu, atom bombaları oluşturdu. Tüm bu gelişmelere rağmen bizleri de parçalayıp yıkıma götürecek yolda, içimiz aynı yozlukla dolu. Bu gelecek dostum, devrim zannettiğimizden de yakın olabilir. Söylediklerimin günümüzde fazla popüler olmadığını biliyorum. Medyada bu tür sözler duymuyoruz. Bunun yerine uzmanlar toplumumuzu nasıl daha da iyiye götüreceğimizi ve kendi sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi söyleyen paneller yapıyorlar. Günümüzde Tanrı resmin tamamen dışına çıkarılmıştır. Kesinlikle dışarıdadır. Eğer kutsal kitaptan söz edilirse, inançsız insanlar dudaklarını bükerek ondan söz ederler. İnanlılar ve Tanrı'dan bir mesajları olanlar bir kenara itilmişlerdir. Bunu biliyorum. Bu yüzden size Yeremye peygamberin olduğu duruma çok benzer bir durum içinde olduğumuzu düşündüğümü söylüyorum. Bu yüzden bu kitabın, yani Yeremye kitabının günümüzde bizler için bir mesajı olacağını düşünüyorum. Bir başka yazar Yeremye hakkında şöyle yazmıştır: İlyas kadar güçlü, Yeşaya peygamber kadar iyi konuşan ya da Hezekiel kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tutmadığı bir şey olan, birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Tanrı sözünün yoz ve dejenere bir çağda kendisi aracılığıyla gelmesi üzere seçilen kişi işte böyle biriydi. İsa, Filipus Sezaryası bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: "Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor." Öğrenciler şu karşılığı verdiler: "Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremye ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor." Görüş farklılıkları vardı ve hiçbiri onun tam olarak kim olduğunu gerçekten bilmiyordu. İnsanların onun İlyas olduğunu düşünmek için bir nedenleri vardı. Vaftizci Yahya olduğunu düşünmek için de iyi nedenleri vardı. Onun Yeremye olduğunu düşünenler de vardı ve bu kişilerin de bunu düşünmek için iyi nedenleri vardı. Çünkü Yeremye bir elemler adamıydı ve acıyı tatmıştı. Onunla Rab İsa Mesih arasındaki fark, Rab İsa bizim üzüntülerimizi, bizim acılarımızı taşıyordu. Yeremye ise kendi yükünü taşıyordu ve bu da onun kalbini paramparça ediyordu. Bir keresinde Rab'be, "Artık yapamayacağım. Bu beni paramparça ediyor, sinirlerim iflas edecek, başka birisini bulsan iyi edersin," dedi. Rab de, "Peki ama senin istifanı burada masamın üzerinde tutacağım çünkü geri geleceğine inanıyorum," dedi. Yeremye peygamber geri döndü ve Tanrı'nın sözü kemiklerimin içinde bir ateş gibiydi. "Onu vermek zorundayım," dedi. İşte bu onun kalbini paramparça etse bile bunu yine de yaptı. Tanrı Yeremye gibi bu tür birini istiyordu çünkü o katı bir mesajı vermek için uygun biriydi. Tanrı kendilerini sürgüne gönderdiği halde, onları yargıladığı halde İsrailoğullarının bunun kendi kalbini paramparça ettiğini bilmelerini istiyordu. Yeşaya'nın söylediği gibi, yargı Tanrı'nın garip işidir. Evet, yargı Tanrı'nın garip işidir. Yeremye peygamber hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşuya'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünün karanlığının ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın harika peygamberliklerini etüt ederken, incelerken, çalışırken bunu görme fırsatına sahip olacağız. Yeremya peygamberin ya da Yeremya kitabının mesajı. Yeremya'nın mesajı bir halka verilen mesajlar arasında popülerlikten en uzak olanıydı ve halk tarafından reddedildi. Babillilere boyun eğmeleri gerektiğini söylediği için vatan haini ilan edildi. Yeşaya ondan 100 yıl önce yaşamıştı ve Babillilere karşı koymalarını söylemişti. Neden böyle bir değişiklik olmuştu? Yeremya peygamberin zamanında yapacak sadece bir tek şey kalmıştı. Teslim olmak. Tanrı'ya göre ulus bitmişti. Çünkü ulus Tanrı'ya itaat ederek yaşamıyordu. Ulus bitmişti. Babil altın baş olarak Yahudi olmayan ulusların zamanı gelmişti. Bunu Daniel 2'de görüyoruz. Yeremya kitabının anahtar sözcükleri. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Bu bir kez Süleyman'ın özdeyişlerinde ve 3 kez de Hoşea'da olmak üzere eski antlaşmanın bütün diğer geri kalan kısımlarında sadece 4 kez geçen bir sözcüktür. Yeremya'da 13 kez sadakatsizlikten söz edilir. Hoşea'nın mesajı da Rab'be sırtlarını çevirmiş bir ulusaydı. Bu çok görülen isim Babil'dir. Kitapta 164 kez geçer. Bu sayı kutsal kitabın bütün diğer yerlerinin toplamından daha fazladır. Babil düşman olmuştur. Kitabın ana hatlarına geldiğimizde Yeşaya'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrısını görüyoruz. Sonra Sidgiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e peygamberlikler. 3. Sidgiya'nın hükümranlığı sırasında peygamberlikler. 4. 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 5. Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler. 6. Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler. 7. Yeruşalim'in yıkılacağı hakkında peygamberliğin gerçekleşmesi. Şimdi birinci bölüme bakalım. Peygamberlerin kitaplarını aynı zamanda kapsayan tarihsel kitaplar olan 1. Samuel'den 2. tarihlerin sonuna kadar olan bölümle birleştirirsek onları anlamamıza daha yardımcı olacaktır. Sürgünden sonraki dönemde peygamberlik eden ve Ezra ve Nehemya'nın tarihsel kitapları dönemine ait olan Haggai, Zekariya ve Malaki hariç peygamberler bu tarihsel kitapların içerdiği dönemde peygamberlik ettiler. Yeşaya'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması. Yeremya 1. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Benyamin topraklarında Anatot kentindeki kahinlerden Hilkiye oğlu Yeremya'nın sözleri. Burada Yeremya'nın babası Hilkiya'dan söz edilmektedir. Hilkiya, Yeşaya'nın hükümranlığı sırasında yasa kitabını bulan başkahindi. Yeşaya zamanındaki uyanışı kıvılcımlandıran şey, Rabbin Musa'ya verilen yasasının bulunmasıydı. Uyanışları gerçekleştiren insanlar değil, Tanrı sözüdür dostum. Onları gerçekleştiren hiçbir zaman bir insan değil. Kutsal kitaptır, Tanrı'nın sözüdür. Kilisede gerçekleşen her uyanışın sorumlusu Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın insanları kullandığı doğrudur ama uyanışı getiren Tanrı'nın sözüdür. Bu uyanışın nasıl olduğu ve etkilerinin kayıtlarını 2. Krallar 22 ve 2. Tarihler 34'te görüyoruz. Anatot, Yeremya'nın doğup büyüdüğü yerdi. Yeruşalim'in kuzeyinde şehirden birkaç kilometre uzaklıktaydı. Yeremya 1 ayet 2'de şöyle diyor. Rab Yahuda kralı Amanoğlu Yeşaya'nın krallığının 13. yılında Yeremya'ya seslendi. Yeşaya tahta çıktığında 8 yaşındaydı ve 31 yıl hüküm sürdü. Yeremya hizmetine Yeşaya 22 yaşındayken başladı. Belli ki Yeremya da 22 yaşlarındaydı. Bu yüzden ikisi de delikanlıydı ve büyük bir olasılıkla arkadaştılar. Yeremya, Yeşaya'nın hükümranlığının 18 yılı boyunca peygamberlik etti ve onun cenazesinde ağıt yaktı. Yuşua çok akılsızca bir şey yapmıştı. Tanrı adamları bile bazen akılsızca şeyler yaparlar. Firavun kendisine karşı savaşa çıkmadığı halde Karşemiş'te Mısır Firavunu'na karşı savaşa çıktı. Her nedense Yeşua Megiddo'daki Armagedon'da onunla savaşmaya gitmiş ve orada öldürülmüştü. Yeremya onun ölümünden ötürü ağıt yakıp yas tuttu. Çünkü Yeşua iyi bir kraldı. Bu halka son uyanış Yeşua'nın hükümranlığı sırasında gelmişti ve bu büyük bir uyanıştı. Yeşua'nın ölümünden sonra Yeremya, ulusun Babil'deki sürgünden sonraya kadar içinden çıkamayacağı bir geceye düşeceğini görebiliyordu. Üçüncü ayette şöyle diyor, Rabbin Yeremya'ya seslenişi, Yahuda kralı Yeşua oğlu Yehoyakim'in dönemine dek, Yahuda kralı Yeşua oğlu Sidkiya'nın krallığının 11. yılı, 5. ay, Yeruşalim halkının sürgüne gönderildiği güne dek sürdü. Bu ve bundan önceki ayet bizlere Yeremya'nın tam olarak ne zaman çağrıldığı hakkında bir bilgi veriyor. Yeşua'nın hükümranlığının 13. yılında Yeruşalim'in sürgüne gönderildiği güne dek. Yahuda sürgüne gittiğinde Nebukadnetsar'ın Yeremya'nın diyarda kalmasına izin verdiğini biliyoruz. Babil kralı Nebukadnetsar, Yeremya ile ilgili ordu komutanı Nebuzaradan'a şu buyrukları verdi. Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme. Senden ne dilerse onu yap. Tabii ki Yeremya diğerleriyle birlikte Babil'e gitmeyi istemiyordu. Onlar onun mesajını reddetmişlerdi ve kendisinin önceden bildirdiği gibi sürgüne götürülüyorlardı. Nebukadnetsar ona bir seçim hakkını verdiğinden orada kalan kişilerle birlikte diyarda kalmayı seçti. Ancak bu kişiler Yeremya'nın öğütlerine karşı gelerek Mısır'a kaçtılar ve onu da kendileriyle birlikte götürdüler. Yeremya Mısır'dayken de onlara Tanrı sözünü sadık bir şekilde bildirmeye devam etti. Burada yine anlatılmayan tarih olaylar İkinci Tarihler 36'da yer alır. Yeşua'nın oğlu Yehoahaz'dan Yeremya'nın kayıtlarında söz edilmez. Yehoahaz 3 ay hüküm sürdü. Onu devre dışı bıraktıklarında tahtı daha ısınmamıştı bile. Bundan sonra Mısır kralı kardeşi Eliyakim'i tahta geçirdi ve adını Yehoyakim olarak değiştirdi. Yehoyakim 11 yıl boyunca hüküm sürdü. Yeremya onu Babil kralı Nebukadnetsar'a karşı asilik etmemesi üzere uyardı. Ancak Yehoyakim, Yeremya'nın öğüdünü dinlemedi ve Babil'e sürgüne gönderildi. Eliyakim, tahttan inince Babil kralı Yeruşalim'deki tahta Yehoyakin'i geçirdi. Yehoyakin 3 ay 10 gün hüküm sürdü. Burada ondan da söz edilmez çünkü tahtı ısıtmaya başlar başlamaz tahttan indirildi. Nebukadnetsar onu da Babil'e sürgüne gönderdi. Bundan sonra Yeruşalim'deki tahta geçirilen kişi Yehoyakin'in babasının erkek kardeşi olan Sidkiya idi. 11 yıl hüküm sürdü. Sidkiya asilik ettiğinde Nebukadnetsar geldi ve Yeruşalim'i yakıp yıktı. Sidkiya'nın oğullarını öldürdü. Sidkiya'nın gözlerini çıkardı ve onu Babil'e sürgün olarak gönderdi. Bütün bunlar değerli dinleyicilerimiz çok vahşice geliyor ve öyleydi. Ama Nebukadnetsar'ın Yeruşalim kentine karşı çok sabırlı olduğunu hatırlamalıyız. Ayrıca oradaki halk Tanrı'nın Yeremya aracılığıyla verdiği uyarıları dinlemeyi reddetmişlerdi. Yeremya, Yeruşalim'de sağ kalanlara hizmetini devam ettirdi. Onu kendileriyle birlikte zorla Mısır'a götürdüklerinden sonra Mısır'da da ölene kadar hizmetine devam etti. Yeremya'nın yaşamının iki özelliğinin ağlamak ve yalnızlık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Yeremya'nın yaşamında iki özellik vardı. Birisi ağlayan peygamberdi, ikincisi de yalnızdı o. Bunlar onun hizmetinin işaretleridir. Rab sana şöyle seslendi diyor Yeremye 1. bölüm 4. ayette. Rab Yeremye'ye seslendi. Bunu yeterince vurgulamam mümkün değildir. Eğer buna inanmayacaksanız kitabı bir yana bırakırsanız iyi olur. Buna inanmıyorsanız kitap size hiçbir mesaj vermez. Bu Tanrı sözüdür dostum. Tanrı'nın sözünü Yeremye'ye nasıl gönderdiğini söylemeyi teklif etmiyorum. Ama Tanrı sözünü ona iletti ve Tanrı sözü olarak bizler için kaydedilmiştir.